Ayrım 40.
İzmit'in bizler için bir fena hatırası vardır. Beyoğlu'nda Serkil Dorian, şimdiki büyük kulüp, altındaki berberde tıraş olurken, komiser Cemil ve arkadaşları Ali Kemal'i tutmuşlar ve bir motorla İzmit körfezine kaçırmışlardı. Henüz işgal kuvvetleri İstanbul'da olduğundan Ali Kemal kendisinin emniyette olduğunu sanıyordu. Ali Kemal Ankara'ya gönderilecek ve orada yargılanacaktı. İzmit'te bulunan Nurettin Paşa, Peyam-ı Sabah başyazarını alıkoydu. Ordu hukuk müşavirliğinde bulunan rahmetli Necip Ali, komutanın emri üzerine kendisini sorguya çekti. Necip Ali'nin sonradan bana anlattıklarına göre Ali Kemal büyük bir kaygı duymuyormuş. Anadolu'nun böyle bir zafer kazanacağını asla ummadığını, memleketin menfaatini bir uzlaşmada gördüğü için kanaat mücadelesi yaptığını söylüyormuş. Sonra kendisine Nurettin Paşa'nın çağırdığını haber vermişler. Yanına girince, "Artin Kemal sen misin?" demiş. Ali Kemal sesi bile titremeksizin, "Hayır Paşa Hazretleri, ben Artin Kemal değilim, Ali Kemal'im," demiş. Komutan, "Onu mahkemede anlatırsın," cevabını vermiş ve "Çık dışarı," diye kovmuş. Halbuki daha önce bazı neferleri sivil giydirerek Ali Kemal'i linç etmek için hazırlatmıştı. Komutanlık kapısından biraz uzaklaşınca taşlarla üzerine hücum etmişler. Bir subaya sarılmış. Kuvvetli de bir adamdı. Koparır gibi almışlar ve taşla öldürmüşler. Üstü paramparça köprünün üstüne asmışlar. Sözde bu Lozan'a gitmek üzere o akşam İzmit'e gelecek olan İsmet Paşa ve arkadaşlarına bir şenlik tertibiydi. İsmet Paşa daha uzaktan meşalelerle aydınlanan bu korkunç sehpayı görünce yüzünü asmış, başını eğmiş ve hiç bakmayarak aralarında yalnız kalacakları binaya kadar öyle gitmiş. Orada Nurettin Paşa'ya söylemediğini bırakmamış. Mustafa Kemal de bu vakadan tiksinerek bahsederdi. Şehitlerin, kurbanların ve kahramanların soylu hatıralarını bir cinayetle lekelemeye kimin hakkı vardır? Sebepsiz bir cinayeti hiç kimseye affetmemişimdir. İnsan bir vuruşmada ölür, bir mahkeme kararıyla ölür. Bir fedai, vatan için zararlı bulduğu bir kimseyi canı pahasına da öldürebilir. Eğer Ali Kemal'i vatana zarar verdiği için bir fedai, işgal kuvvetlerinin tuttuğu İstanbul'da öldürseydi, onu İngilizler veya padişahçılar asarlardı. Halk affederdi. Nurettin Paşa bir adam öldürmeye nasıl karar verebilirdi? Haini dahi tutulunca ancak adalet öldürebilir. Mustafa Kemal hürriyet ve itilafçılarla, gericilerle savaşacaktı. Fakat ittihatçılarla ne yapacaktı? Bunlar dışında politikacı da yoktu. İyice kavramak için bu konuyu baştan sona bir gözden geçirelim. Enver, Talat ve Cemal Paşalarla Merkezi Umumi üyelerinden bazıları mütareke ile beraber memleketi bırakıp gitmişlerdi. Tarihimizde değişmeyecek gerçek şudur. Biz Birinci Dünya Harbi'ne girmeyebilirdik, girdik. Girmeseydik ne olacağı üzerine herkes bir hayal yürütebilir. Fakat girdiğimiz için Osmanlı saltanatı battı. İttihat ve Terakki için bir devlet batmasının sorumluluğu altından kurtulmaya imkan var mıdır? Talat Paşa harbe girmek taraflısı olduğunu hatıralarında itiraf etmiştir. Enver bu taraflılığını hiçbir zaman inkar etmemiştir. Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey ile beraber önce hiç harbe girmemek, sonra da hiç olmazsa birkaç ay beklemek fikrindeydi. Fakat harbe girilince öteki nazırlar gibi çekilmemiştir. Sofya Ateşe Militeri Mustafa Kemal Bey harbe girmek aleyhindeydi. O sıralarda İstanbul'daki bir dostuna yazdığı mektup tarihi belgelerimiz arasındadır. Memleketi ve orduyu yakından bilen Osmanlı subaylarından bir hayırlısı da Mustafa Kemal gibi düşünmekteydiler. Denizcilerin büyük çokluğu İngiltere'ye karşı bir harbe tutuşmaklığın zaten gönüllü aleyhtarıydılar. Kendiliğinden bir harbe katılmak sorumluluğundan tek kurtuluş yolu o harpten zaferle çıkmaktır. Harp kaybolunca İttihat ve Terakki'nin hiç olmazsa sorumlu reisleri kendilerini unutturmaya çalışmalıydılar. Fakat bir yandan vatana pek bağlıdırlar. Bir yandan da İstanbul'da iktidarı ele alan Hürriyet ve İtilafçıların düşmana gözleri bağlı kulluk edeceklerinden şüphe etmezler. Onun için gönülleri bir hizmet fırsatına kavuşmaktı. Anadolu dayatışında İttihat ve Terakki Teşkilatı Mustafa Kemal ile birlikte çalışıyordu. Talat ve Cemal Paşalar için mesele yoktu. Mustafa Kemal'i öpüp başlarına koyarlardı. Fakat Enver, Mustafa Kemal nihayet kendisini onun naibi saymalıydı. Atatürk Enver'e pek kızardı. Bir akşam gene ukalalığından ve tehlikeli cüretlerinden bahsettiği sırada sofrada bulunan İsmet Paşa, ama hepimizi komutası altında tuttu deyince Mustafa Kemal, evet öyle cevabını verdi. Enver Hitler gibi Tanrı tarafından milletini kurtarmaya gönderildiği inancındaydı. Hayaller içinde yaşamıştır ve bir hayal uğruna ölmüştür. Mustafa Kemal Anadolu'da Erzurum ve Sivas kongrelerini yaparak Milli Dayatış Hareketi'nin başına geçtiği zaman ilk uğradığı güçlük bu harekete İttihatçı damgası vurulmuş olmasıdır. Mustafa Kemal içerideki İttihatçılardan faydalanmış olsa bile İttihat ve Terakki'nin büyük sorumlularıyla işbirliği yapmadığını anlatmak zorundaydı. Böyle de yaptı. Enver'i hiç sevmezdi ve tehlikeli bulurdu. Talat Paşa'yı vatansever tanır, Cemal Paşa'yı severdi. Eğer sonuna kadar yaşasaydılar, Enver'i ne yapardı bilmiyorum. Fakat Talat Paşa ile belki çalışırdı. Cemal Paşa'yı ise daha Kuvayi Milliye zamanı memleketi almak niyetinde bulunmuş. Atatürk bana şu hatırayı anlatmıştı. Sakarya'dan önce ordu bozulup da Eskişehir'i bıraktığımız vakit Batum'da Enver ve arkadaşlarının bir kongre yaptığını duyduk. İttihatçılardan Hafız Mehmet'i çağırdık. Ben Batum'a gideyim, dönüşte size olanları anlatırım demişti. Gitti, döndü fakat bir şey anlatmadı. O sırada Enver'in bir mektubunu yakalamıştık. Bir terdibe göre Karadeniz bölgesinde gönüllüler toplanacak, Enver de bir nefer gibi aralarına karışacaktı. Ankara'da kendi yetiştirmelerine güveniyor ve gelir gelmez bir darbe ile başa geçebileceğini sanıyordu. Ben bu gönüllülerin toplanmasını teşvik ettim, Enver'i tutturacaktım. Fakat Sakarya Harbi kazanıldığı için onun teşebbüsü de bizim hesabımızda geri kaldı. Enver bizi devirerek bir Osmanlı İmparatorluğu barışı yapmak için İtalyan generallerinden birine de müracaat etmiştir. Bu mektupları generalden aldırıp Ankara'ya getirttik. Cemal Paşa efendice hareket etti. Şahsi muhaberelerine kadar hepsini bana yolladı. Acaba Enver hal tercümesindeki Babıali baskını sergüzeştini bir Çankaya baskını macerasıyla tamamlamaya gerçekten teşebbüs eder miydi? Bunu bilmezsem de eğer bütün şartlar elverişli olsaydı bir irtica lideri olarak Enver'in 1. Millet Meclisi temayüllerine daha uygun geleceğini tahmin ederim. O sırada ben de hususi bir vasıtayla Münih'te bulunan Cemal Paşa'dan bir mektup almıştım. 32. Teşrin 921 tarihli mektubu şudur. Münih 30 Teşrin-i Zani 921. Azizim Falih Rıfkı Bey, bazı mühim mesail için Afganistan'dan Avrupa'ya geldiğim sırada gayet garip bir havadisin İstanbul gazetelerini işgal etmekte olduğunu görerek son derecelerde müteaccip oldum. Enver Paşa ile Rüfekâsının Batum teşebbüsatından bahsetmek istiyorum. Enver Paşa ve Rüfekâsı deyince bilemem nasıl bir zihniyetle İstanbul gazetelerinden bazıları benim de bu işte müşarik olduğumu tahmin etmiş ve benim resmim de o meyanda neşredilmiş. Gayet vazıh bir lisan ile beyan etmek mecburiyetindeyim ki, gerek Batum teşebbüsatında ve gerek dahili memlekette fırkalar tesisi işlerinde benim Enver Paşa ile hiçbir alaka ve münasebetim olmadığı gibi, Mumay Leyhi bu teşebbüsatından vazgeçirmek için bir seneyi mütecaviz bir zamandan beri kemali ciddiyetle meşgul olmaktayım. Kabil'de bulunduğum sıralarda haber aldığım bu işler beni fevkalade müteessir etmiş ve kendisini tariki savaba isal için kendisine birçok mektuplar yazmışımdır. Binaenaleyh Batum teşebbüsatı ve Anadolu'da fırkalar, tesis ve beyannameler neşri vesaire işlerinde benim Enver Paşa rüfekasından olduğum hakkındaki zehabın tamamıyla hakikate mugayir olduğunun gazetenizle neşredilmesini sizden hassaten rica ederim. Vatanın selametine mugayir hiçbir teşebbüste bulunmayacağıma ve Afganistan'daki mesaimin menafi-i aliye-i vataniyeye tamamıyla mutabık bulunduğuna, Anadolu Büyük Millet Meclisi Hükümet-i Aliyesi'nin de kanaat ve itimadı vardır kanaatindeyim. Bu mektubum aynen gazetenizle neşredilirse, millet nazarında bir gayri hakkın şüphe tahtında bulunmaktan beni kurtarmış olursunuz efendim. Esbak Bahriye Nazırı Ahmet Cemal. Üstünde şöyle bir çıkıntı da var. Bahsettiğim gazete Tevhid-i Efkar'ın 3191-163 numaralı ve 22 2. Teşrin tarihli nüshasıdır. Bu mektup Atatürk'ün anlattıklarını tamamlamakta, Enver'in memleket dışında ve içinde faaliyetlerde bulunmuş olduğunu göstermektedir. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'nin bir vatanseverler partisi olduğunda şüphe etmemiştir. Sorumlu olanlar başında bulunanlardı. Onlar da gurbette ölmüşlerdi. Acaba geri kalanlar eski bir ittihatçı olan Mustafa Kemal'in şefliğini tanıyarak onunla çalışacaklar mıydı? Küçük kadro için mesele yoktu. Fakat Doktor Nazım gibi, Kara Kemal gibi hemen hemen Talat ayarında nüfuzlu merkez-i umumiciler ne fikirdeydiler? İşte Mustafa Kemal'in Kara Kemal'i İzmit'e davet edişinin sebebi budur. Acaba merkez-i umumiyi temsil edenler vaktiyle sarhoş, ahlaksız ve haris damgasını vurarak hiçbir itibar kazanmamasına çalışmış oldukları adamı vatan kurtarıcısı olarak başlarında görmeye katlanacaklar mıydı? Bu mesele İzmir suikastına kadar uzayacağı için burada kısaca bahsettim. Mustafa Kemal bütün iyi, faydalı ve nüfuzlu şahsiyetleri etrafında toplamaya çalışıyordu. Herkese karşı hak kazanmış olduğu için bunu başaracağını sanıyordu. Fakat temellerine kadar yıkmakta daha da haklı olduğu şarktaydı. O şark içindeki kıdem rekabetleri yüzünden neredeyse zaferi kazanan ordu kurulamayacaktı. O şark ki aynı partinin hizipleri içine bile hemen mezhep nifakları, şiddeti ve hırsı girer. O şark ki Doktor Nazım'a eğer Mustafa Kemal Talat Paşa'yı memlekete alsaydı Ermeniler onu öldürmezdi. Mustafa Kemal mi? Talat Paşa'nın katili diye sokak sokak haykıracaktır. Hatırına mesela Talat'ın da benim gibi o zamanlar memlekete girmesi doğru değildi. O da benim gibi iyice saklansaydı sağ kalırdı demek gelmeyecekti. Vatan kurtulmuş fakat Talat Paşa kurtulmamıştı. Mustafa Kemal bütün millet için vatanın kurtarıcısı fakat merkezi umumi azası Doktor Nazım için Talat Paşa'nın katiliydi. Onu affetmeyecekti ve gazi kelimesini alaya alarak İzmir tramvaylarında Gazoz Paşa diye aleyhine söylemediğini bırakmayacaktı. Çünkü şarkta vatanseverliğinde bir haddi vardır. Yeni Devir. Ankara'da ilk günler. 1. Saltanatı kaldırmak Osmanlı devrine son vermekti. Eski devlet artık bir geçmiş zaman hatırasıydı. 1922 sonunda yeni bir devrin eşiğindeyiz. Fakat bu yeni devir henüz Mustafa Kemal'in bir sırrıdır. Cumhuriyet kelimesi 1923 Nisan'ında ilan olunan halk fırkası umdeleri arasında bile yoktur. Bağlı olduğu limandan ayrılmış bir geminin içindeyiz. Enginlere doğru uzaklaşıyoruz. Fakat nereye varmak için? Bunu yalnız Kaptan Köprüsü'ndeki adam biliyor. Halk yolcuları şevk içinde türkü çağırmaktadırlar. Onların içinde tek bir şey var. Bu adama inanmak. Bu adam onlar için kader gibi bir şey. Fakat halife İstanbul'dadır. Ne o ne de Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalifleri ve bu muhaliflerle yeni işbirliği eden saltanatçı ve şeriatçı gazeteciler, tanzimatçı veya medreseciler bir esrarlar alemine doğru bu gidişten hoşnut değildirler. Dostum rahmetli Namık İsmail, son halife Abdülmecid Efendi de resim meraklısı olduğu için ara sıra Veliaht Köşkü'ne devam ederdi. Halife seçildikten sonra saraya gitmiş. Mecid Efendi kendisini kabul etmiş. Bütün şehzadeliğimi bu halka iyi bir padişah olmak için neler yapacağımı düşünerek geçirmiştim. Bu düşüncelerimi bir deftere yazmıştım. Hepsini yaktım demiş. Biz Mustafa Kemal'le İzmit'te buluştuğumuz vakit telaşlıca bir gün geçirmiştik. Meclisteki hocalar Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi isimli bir risale neşretmişlerdi. Bu risalede meclis halifenin ve halife meclisindir deniyordu. Tasvir-i efkar sahibi Velid Ebu Ziya da toplantıda yeni hükümetin dini olacak mı diye sormuştu. Dini var efendim fakat İslam'da fikir hürriyeti de vardır. Hayır anlamak istiyoruz. Hükümet bir dinle tedeyyün edecek mi? Şimdi başka türlü ikiye ayrılmıştık. Artık bir tarafta hainler ve saraycılar, bir yanda milliyetçiler ve istiklalciler yoktu. Ayrılık bu sonuncular arasındaydı. İstiklalci Mustafa Kemal, saltanatı kaldırdığı günden beri eski müesseseleri ve nizamları nereye kadar ve nasıl değiştireceği bilinmeyen bir ihtilalciydi. Tanzimattan beri her ıslahat hareketinde karşı karşıya gelenler yine karşı karşıyaydılar. Bu ayrılış daha da derindir. Çünkü ihtilalcinin karşısında basit bir gericilik ayaklanışı yoktur. Saltanat geleneklerine bağlı Osmanlı tanzimatçıları da onlarla beraberdirler. Vakitsiz ve ihtiyatsız bir adım Mustafa Kemal'i pek güç bir duruma sokabilir. Ama büyük stratej bu güç durumları fırsat buldukça muhalifleri için yaratacaktır. Muhalifleri de ona fırsat vermekte hiç hassiz değildirler. Nitekim o günlerde seçim kanununda bir değişiklik teklif etmişlerdir. Bu değişikliğe göre bir seçim çevresinde 5 yıl oturmamış olanlar milletvekili olamayacaklardı. Mustafa Kemal ise o günkü Türkiye sınırları içinde hiçbir seçim çevresinde 5 yıl mütemekkin olmamıştı. Demek ki yeni meclise üye seçilemeyecekti. Fakat Rumeli kaybolmuşsa, harpler içinde 5 yıl bir yerde oturmak imkanı bulmamışsa kabahat onun muydu? Mustafa Kemal bu tema üzerinden pek kolay bir savaş açtı. Memleketin her yanından meclise protestolar yağdı. Düşmanları sinmek zorunda kaldılar. 8 ay süren Lozan Konferansı'nda bir kesilme olması üzerine Ankara'ya gelen başdelege İsmet Paşa'ya karşı hazırlanan hücum taktiği de havaya gitti. Mustafa Kemal'in hiç boş durduğu yoktu. Bütün sırlarını sımsıkı gönlünün içine kapayarak halkı kendine bağlamak için dolaşıp durmakta, meclis dışındaki otoritesini kuvvetlendirmekteydi. 1923 Temmuz'unda Lozan'da yeni devleti bütün dünyaya tanıtıyorduk. Kapitülasyonsuz, tam egemenlik ve bağımsızlık şartları içinde milli bir devlet olmuştuk. Birinci Dünya Harbi'ne girdiği vakit bu devlet, gerçi bir saltanattı ama bir yarı sömürgeydi. Rus çarından izin çıkmadıkça Alman sermayeli demir yolunu Ankara'dan bir karış ileriye yürütmeye hakkı yoktu. Doğu vilayetleri tıpkı Rumeli gibi vatandan kopmak üzereydi. İsmet Paşa eski şartlardan ne mümkünse kurtarmak isteyen kibirli Lord Curzon'un bütün tekliflerini reddetmişti. Birinci Dünya Harbi kazançlarını bırakınız, yanında bulunan ileri fikirli arkadaşlarından bile buna şaşanlar vardı. Lord Curzon her reddolunan teklifi geri aldıkça, ben bunu cebime koyuyorum. Yarın para bulmak için bize geleceksiniz. Para bende ve Fransız başdelegesini göstererek bunda var. Her para istedikçe cebime koyduğum reddedilmiş tekliflerden birini size takdim edeceğim diyordu. Bu söze dikkat ediniz. Yeni Türkiye'nin kendi alın terinden başka hiçbir kaynak bulamayarak devletçi sistemle kalkınmaya uğraşmasının başlıca sebebini anlamış olacaksınız. Büyük devletler 8 aydan fazla tartışmalar sonunda yeni Türk devletini tanıyacaklar. Fakat daha birkaç sene kabul etmeyecektir. Hatta yeni başkente yerleşmek için elçilik arsası bile aramayacaklardı. Silahlı bir dayatış savaşından silahsız bir dayatış savaşına geçiyorduk. Kuvayi milliyecilik ruhu hiç zayıflamaksızın ve ümitsizliğe düşmeksizin yeni devletin bütün kuruluş devrinde dinamizmini ve yılmaz iradesini titizce koruyacaktı. Ağustos'ta Bolu milletvekili seçilmiştim. Mardin milletvekili Yakup Kadri ile beraber Ankara'da Hamamönü taraflarında kerpiç bir ev bulduk. 2. Vaktiyle Hristiyanlar Ankara'nın da bütün iyi geçim ve kazanç kaynakları üstünde kurulmuşlar. Kalenin istasyona bakan sırtını, konakları, otelleri, lokanta ve hanlarıyla donatmışlar. Çankaya ve Keçiören semtlerine de asma, yemiş, gölge ağacı dikerek yaz için serince birer köşe edinmişler. Biz Türkler efendiliğimizle kalmışız ama onlar çorbacımız kesilmişler. 923'te Ankara'ya geldiğimiz vakit bağ evleri müstesna Hristiyan mahallesinden eser yoktu. Trenden inince iki taraflı bir bataktan, ağaçsız bir mezarlıktan, kerpiç ve hımış esnaf barakaları arasından geçerek tozuması bir türlü bitmeyen bir yangın yerine sapardık. Şimdi geri bir Anadolu kasabasının bile o günkü Ankara kadar iptidai olduğunu sanmıyorum. Yemek ve yazmak için eve bir masa yaptırmıştık. Dört ayağından hiçbiri ötekine koşut, müvazi değildi. Yakup'la karşısına geçer, bu masanın nasıl düz durabileceğine şaşardık. Ankara, İstanbul surları dışındaki bütün Türkiye'nin sembolüydü. Ermeniler ve Rumlarla beraber hayat ve umran denecek ne varsa hepsi sökülüp gitmişti. Bu şehri ve bu memleketi temelinden çatısına kadar kuracaktık.